da.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nden selam ve sevgilerimizi sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek yine beğeneceğinizi umduğumuz konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hafta başında başlattığımız yarışmamız devam ediyor biliyorsunuz. Yarın çekeceğimiz kura bir dinleyicimiz bizden armağan kazanacak. Bu dinleyicilerimizden biri neden siz olmayasınız sevgili dinleyicilerimiz diyoruz ve hemen temamızın çay olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çay sizler için neler ifade ediyor? Çayla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi sizler için neler ifade ediyorsa bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şu andan itibaren program yapımcısı arkadaşım sevgili Özlem Yalçın telefonun başında sizlerden gelecek telefonları cevaplamak üzere bekliyor. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Yarışmamıza katılabilmeniz için programımız boyunca yani 14-15-55'e dek arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta ve sosyal medyadan da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz dedikten sonra sosyal medya adresimizi de hatırlatalım. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri diyerek de bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, madem temamız çay dedik, yine çayla ilgili Azeri bir Türkiye kulak verelim. Çay, çay, çay.
Kimin ağrıyır canı, çay gelsin, bol çaysın mercanı. Her bir derdin dermanı çay çay çay. Her bir derdin dermanı çay çay çay. Kimin ağrıyır canı çay gelsin çay gelsin. Bol çay içinler canı çay gelsin çay gelsin.
Kimin ağrıyır canı,
çay gelsin, çay gelsin.
Bol çay içsinler canı,
çay gelsin, çay gelsin.
Her bir derdin dermanı, çay, çay,
çay. Her bir derdin dermanı, çay, çay, çay.
Da da da da da da da da da da da da. Ne güzeldir, ne geçerdir çay. Hamudu iste şaday çay. Yüreğimiz yananda çay.
Hamudu iste kanda çay gelsin. Yüreğimiz yananda çay. Etirli sen dadlasan çay çay çay. Etirli sen dadlasan çay çay çay.
Tarabu dadu de, tarabu dadu de, tarabu tarabu dadu de, tarabu dadu de.
Herkese gelse kona, çay gelsin, çay gelsin. Lazım değil soruşma, çay çay çay.
Versin yemeğden kabak, çay çay
çay gelsin.
Versin yemeğden kabak,
çay çay çay. Uwe uwe.
Kışın karlı çağında çay, ay. Yayda gün kabağında çay.
Kışın karlı çağında çay gelsin.
Yayda gün kabağında ay balam çay. Gezirler sorağında çay.
çay çay çay. Gezirler sonrağında çay çay çay. Dum dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam çay çay çay. Etirli sen tatlısan çay çay çay. Kışın karlı çağında yayda günde bağında yüreğimiz yanında çay çay çay. Tek tek tükum çay gelsin.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, çay çay çay diye Azeri bir türkü dinledik. Aslında Azerbaycan'da bir adı da Kimi Ağrıyır Canıymış bu türkünün. Bunu da aktardıktan sonra konuğumuza merhaba diyelim. Sevgili Burcu Menteşoğlu Tuncer şu anda bizimle birlikte stüdyomuzda. Çay Dünyası ankara.blogspot.com.tr'nin yazarı. Bu ne demektir? Çay konuşacağız demektir. Doğru. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok evet, türkü de çok enteresan, çok güzel bir türküydü değil mi? Gerçekten her bir derdin dermanı çay diyor ki bizler için öyle gerçekten. Doğru. Ama sohbetimize başlamadan önce şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin telefonla bize ulaşabilmeleri için yarışmamıza katılabilmeleri adına telefon numaralarımızı hemen hatırlatayım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan arayarak yarışmamıza katılabilirler. Yarın programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir armağan kazanacak bizden bir dinleyicimiz. Bakalım çay onlar için neler ifade ediyor? Aynen. Gurbetçilerimiz için çok daha farklı şeyler ifade ediyordur. Belki bekliyoruz onlardan gelecek telefonları da. Evet, şimdi çocukluğunuzdan bu yana çayın hayatınızda özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Ki bu blog da öyle çıktı herhalde. Doğru. Şimdi çayın hayatınızdaki yerinden bir başlayalım. Çay hayatınızda nasıl bir yere sahip sevgili Burcu Menteşoğlu Tuncer?
Tabii. Öncelikle ben çay hayatıma nasıl girdi? Oradan başlayayım müsaade ederseniz. Ben annesi çalışan her çocuk gibi ya da çoğu çocuk gibi anneannesi ve dedesi tarafından büyütülen bir çocuktum.
Ve paşa çayıyla başladınız o zaman.
Daha çok aslında sütlü çayla başladım. Blogumda da yazmıştım o blogumun kişisel çay tarihim kısmında. Sabah kahvaltılarında önümde bir bardak soğuk süt dururken ben her zaman için anneannem ve dedemin porselen fil dişi renkteki o güzel çay bardaklarında içtikleri, üzerinden duman tüten, üflediğim zaman farklı şekillere dönüşebilen o kahverengi sıvıyı merak ettim. Tabii anneannede de biraz daha disiplinli oluyor. Çay zararlıdır, çocuklar çay içmez gibi deseler de sonradan dayanamayıp bana süt karıştırarak çay vermeye başladılar.
Sütlü çayla başladınız
tanışmaya. Evet, sütlü çayla başladı ilk öyküm. Aynen öyle. Daha sonra tabii çay düzenli olarak tüketmeye devam ettim. Çok da severek tükettiğim, çok merak ettiğim bir şeydi. Ama asıl çay dünyasıyla tanışmam Çin'e gittiğim zaman gerçekleşti.
Ne zaman, hangi tarihte gitmiştiniz?
2009'da gittim. Yaklaşık bir ay kadar kaldım. Orada çok farklı çayları tanıma, çayın aslında bir seremoniyel bir içecek olduğunu, törensel bir anlamı olduğunu öğrenmem 2009 yılına rastlıyor aslında.
Evet, o zaman şimdi çayla ilgili neler biliyorsanız deneyimlerinizle birlikte bizimle paylaşır mısınız lütfen? Bizimle ve dinleyicilerimizle.
Memnuniyetle atlamadan tabii ki belki de ifade etmek biraz zor olacak ama elimden geldiğince tabii ki memnuniyetle paylaşayım. Aslında çay dediğimiz bitki bundan yaklaşık 5000 yıl öncesine ait bir bitki. Çok eski bir tarihi var çayın, neredeyse insanlık tarihi gibi bir şey. Camellia sinensis adında bir bitki çay dediğimiz şey. Ve ilk olarak orijini bunun Çin. Çin'den sonra Hindistan'a yayılması ise çok eski. 1850'lere yayılıyor. O da aslında Hindistan'da bu İngiliz sömürgesi sırasında bir valinin çaydan, yani Çin'den çay tohumlarını kaçırarak Hindistan'da ekmesiyle başlıyor Hindistan'daki yolculuğu da çayın. Bugün ilginç olan şey bunun yaklaşık 200 yıllık bir süreç olmasına rağmen Hindistan'da aslında en popüler olan içecek çay. Onların da deyimiyle çay. Bugün bildiğimiz çay tea latte ya da hepsi aslında oradan geliyor. Çayın farklı çeşitleri var. Ben eskiden yeşil çay dediğimiz zaman aslında farklı bir bitki olduğunu, siyah çay dediğimiz zaman farklı bir bitki olduğunu zannediyorum ama aslında bitkinin kökeni aynı. Sadece bunun oksidasyonu ya da fermantasyon süreci değiştiriyor çayın niteliğini. En çok bilinen ve benim en çok sevdiğim çaylar aslında. Tabii ki hepimizin bildiği siyah çay, yeşil çay, beyaz çay.
En güzel çayı nerede içtiniz mesela? Tadı damağınızda kalan, hiç unutamadığınız çay.
En güzel çayı diyor ama Oolong içtiğim zaman çok etkilenmiştim. Oolong yarı fermente olmuş, yarı oksidize olmuş bir çay türü. Ve Çin'de Hangzhou'da içmiştim. Ben rengi yeşil olduğu için yeşil çay mı bu demiştim Çinli arkadaşlarım. Onlar da hayır olur mu bu yeşil çay değil Oolong demişlerdi. O zaman aslında bu ayrımın onlar için ne kadar önemli olduğunu ve benim ne kadar az şey bildiğimi hatırlamıştım. Şu anda da hatırlayınca enteresan.
Evet, 2009'du bunları 2009. Yaşadığınız. Sonra Türkiye'ye geldiniz. Evet. Sonrasında mı bu blogu kurmaya karar verdiniz?
Aslında blogu kurmam da yine bir yurt dışı açılım sonrasında oluştu. Geçtiğimiz iki yıl Cenevre'de ben master yaptım. Ve Cenevre'de çok ara sokaklardan bir tanesinde yüzlerce çay çeşidi satan bir dükkana rast geldim. Çok hoşuma gitti. Orada farklı çayları denemeye başladım. Ve bunu kuran bir kadındı, bir kadın girişimciydi. Ve Cenevre Belediyesi tarafından yılın girişimcisi ödülüne layık görülmüştü.
Bu hangi yıldı?
Geçtiğimiz yıl.
Evet.
Çok yeni. Ben de Türkiye'ye döndükten sonra zaten çaya çok ilgim vardı. Farklı çayları denemeyi çok seviyordum. Dedim ki neden deneyip paylaşmayayım? Tabii Türkçe içerikli benzer siteler vardı ama onlar daha çok ticari amaçlı çay satma yönelik sitelerdi. Benimki daha çok kendi anılarımı, çayla yoğurduğum anılarımı paylaşma yönelik bir girişim oldu.
Sadece anılar mı paylaşıyorsunuz? Başka neler var?
Anılar, farklı çaylar. Şu ana kadar 8 farklı çay paylaştım. Bundan sonra tabii denedikçe paylaşmaya devam edeceğim.
Peki o paylaştığınız çayları Türkiye'de bulma şansımız var mı? Bulup tadabilme şansımız var mı bizlerin?
Aslında ben daha çok yurt dışından getirip denemeye çalışıyorum. Denemeye gayret ediyorum. Yurt dışına giden arkadaşlardan rica ediyorum. Ya da doğrudan Türkiye'ye gönderilmesini sağlıyorum. Çünkü Türkiye'de bizim oldukça korunaklı bir çay piyasamız var. Aslında bu da tabii ki normal. Çay üreticisini korumaya çalışıyor devlet bir anlamda. O nedenle yurt dışındaki çaylar çok fazla Türkiye pazarına yerini bulmuyor. Birkaç yabancı firma var bunu deneyen. Gördüğüm kadarıyla onların da fiyatları biraz yüksekçe. Ama elbette tabii ki bulmak mümkün. Hepsi olmasa ya da aynı kalitede olmasa bile.
Evet. Şimdi tabii çay yüzyıllardır süre gelen bir gelenek. Dünyada sudan sonra belki en fazla içilen, belki bizler için sudan bile çok fazla içtiğimiz bir bitki. Doğru. Aslında değil mi?
Doğru. Kesinlikle öyle. Söylediğiniz gibi Amerika'daki hani Amerika dediğimiz zaman aklımıza ilk başta kola ya da sodalı içecekler gelir. Ama Amerika'da sudan sonra en çok tüketilen şey aslında çay.
Bizde sudan çok
tüketilen. Bizde sudan çok, doğru, haklısınız. Su içmeyip çay içiyoruz çoğunlukla gün içerisinde.
Evet.
Doğru.
Peki çayın çeşitleri desek siyah ve yeşil çaydan başka çeşitlerimiz de var mı bizim?
Evet, elbette var. Beyaz çay var. Son yıllarda oldukça popüler. Ben müsaade ederseniz çok
kısaca
farklarını...
Ama bunun kökeni de aynı herhalde,
aynı,
değil
aynı.
Mi? Evet.
Beyaz çay var, sarı çay var. Puer dedikleri bir çay çeşidi var Çinlilerin. Siyah çaya benzeyen bir çay çeşidi.
Aromaları mı farklı?
Aslında fermentasyon süreci. Yani çay yaprakları toplandıktan sonra nemle ya da havayla çay yaprağındaki enzimlerin ne kadar temas ettiği önemli. Siyah çay dediğimiz şey de aslında hemen doğrudan neme maruz bırakılıyor. Özellikle maruz bırakılıyor çay yaprakları ve hemen kararak siyah çaya dönüşüyor. Ama beyaz çay ve yeşil çayda, sarı çayda da benzer bir şekilde yaprakların hemen nemden kurtulması için ısıtılma ya da buhar verme yöntemiyle korunması amaçlanıyor. Bu nedenle mesela yeşil çayda yeşil renk korunabiliyor ya da beyaz çay hemen fanlarla, buhar yöntemiyle ısıtılarak nemi alınıyor ve böylece doğal bir kuruma sağlamış oluyor. O yüzden beyaz çay aslında en az işlenen çay bir anlamda. Yeşil çayda da yarım bir oksidasyon söz konusu, yarım bir fermentasyon söz konusu. O da tabii ki ısıtılıyor ama beyaz çay kadar değil. Sarı çayda bunların ikisinin arasında, beyaz çayla yeşil çay arasında bir yere sahip. Bu şekilde.
Evet. Aslında çay yapmak da bir sanat herhalde. Bir tutam bitkiyi berrak bir suyla buluşturduğunuzda ama bunun da ne kadar demleneceği de çok önemli. Bu da çayı güzelleştiren unsurlardan galiba, değil mi?
Kesinlikle çok haklısınız. Çay yaprağının kalitesi kadar suyun kalitesi ve ne kadar demlendiği, ne kadar hangi miktarda suyla buluşması gerektiği çay yaprakların. Bunların hepsi uzmanlar tarafından aslında her çay çeşidi için farklı bir şekilde
ama biz hepsini aynı şekilde demliyoruz, değil mi?
Evet, evet, evet. Aslında çok da öyle yapmamak gerekiyor. Örneğin siyah çayı 90 derece, 95 derecede suyla buluşturabilirken beyaz çay ya da yeşil çay da 75-85 derece arasında
daha düşük olması
gerekiyor. Evet. Evet. Evet.
Ne gibi bir etkileşim oluyor daha fazla suyla karşılaşıldığında?
Aslında çay yapraklarında tein denilen çok yararlı antioksidan niteliği taşıyan bir madde var. Ve biz çok yüksek derecede bir ısıya maruz bıraktığımız zaman bu madde ölüyor. Hı hı. Yani aslında çayın yararını, hani çay antioksidan çok zengin, sağlığa çok faydalı dediğimiz yanı biraz öldürmüş oluyoruz. Tadı da tabii ki olumsuz anlamda bir değişikliğe maruz kalıyor.
Şimdi çay alırken, saklarken, demlerken dikkat edilmesi gereken pek çok husus var herhalde. Siz bunların da tabii ki takipçisi oldunuz, araştırdınız. Evet. Neler yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekenler neler?
Öncelikle çayın kokusunun ya da aromasının kaçmasını engellemek amacıyla çayın kesinlikle kapalı, mümkünse vakuma alınmış bir kutuda ya da bir kilitli poşette saklanması gerekiyor. Onun dışında diğer kısmıydı pardon sorunuzun.
Alırken, saklarken, demlerken. Evet.
Poşet çaylar biliyorsunuz çok yaygın. Ben açıkçası çok fazla poşet çay sevmiyorum. Poşet çayların biraz çayın tadını bozduğuna inanıyorum. Hı hı. O da aslında enteresan. 1905 yılında
demini almamış bir çay kokusu oluyor değil mi?
Doğru,
onlarda?
Doğru. Bir de tabii o poşetler ne kadar kaliteli olduğu iddia edilse bile aslında kağıt. Hı hı. Yani
bazılarının üzerinde zımba bile var.
Zımba bile var. Evet. Yani şimdi onu ipli poşetlere, ipliye hale getirmeye çalıştılar ama yine de bence çok çayın tadını biraz bozuyor gibi geliyor. Benim için en sevdiğim yöntem çayın belli bir miktarda alınarak suyla aslında demlenmesi, sıcakla demlenmesi. Ben poşet çay demişken kusura bakmayın konudan konuya atlayacağım ama çok kısa bilgi vermek istiyorum. Tabii ki. Bana enteresan gelen bir bilgi. İlk olarak poşetli çay 1905 yılında İngiliz bir tüccar tarafından bulunmuş aslında. Ve İngiliz tüccar bunu ipekten yapılmış poşetlere koyuyor. Bazı müşterilerine sunmak ve hangisini beğendiklerine karar vermek için. Fakat bu müşteriler doğrudan alıp o ipek poşeti sıcak suyun içine koyuyorlar. Ve bu şekilde içiyorlar. Bunun üzerine de bu tüccar diyor ki aslında bundan karlı bir iş çıkabilir. Ben en iyisi bunun biraz daha kalitesini düşürerek poşet çayı üreteyim. Aslında tamamen bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıkmış. Bir tüketim değişikliği.
Evet, çok enteresan. Neler öğrendik gerçekten, sağ olun. Tabii bu arada çayın yararları da var. Saymakla bitmez aslında. Kesinlikle. İşte sağlıkta bile kullanılabiliyor çoğu zaman değil mi? Örneğin gözümüze ılık kompresler yaparız çayla. Bu aklıma gelen. Siz daha neler paylaşacaksınız kim bilir?
Aslında çayın Çin'de ilk kullanım alanı sağlık amaçlı tamamen. Çay çorbalarda kullanılıyor.
Ya da, çorbalarda?
Evet, çorbada. Yani çayın günlük bir tüketim içeceği haline gelmesi çok sonraları. İlk bu milattan önce 2500 dediğimiz yıllarda çay sadece sağlık amacıyla kullanılıyor. Ve ilaç niyetine kullanılıyor bir anlamda. Daha sonra tabii dediğiniz gibi yaygınlaşıyor. Günlük içeceğimiz haline geliyor. Antioksidan açısından çok zengin çay yaprakları. Özellikle beyaz çay ve yeşil çayın daha az işlenmiş olması sebebiyle siyah çaya nazaran daha zengin olduğu ve bu antioksidan içeriğinin kanser başta olmak üzere, belirli kanser türleri başta olmak üzere ki meme ve prostat kanseri bunlardan iki tanesi, kardiyovasküler hastalıklar, kalp hastalıkları, tansiyon problemlerine hepsine belli faydaları olduğu söyleniyor. Tabii ki deneyip kendimize...
Çok fazlasının da kansızlık yaptığına dair söylentiler
de
var.
Doğru, haklısınız. Tabii ki tüketimin ve kendi vücudumuz için hangisinin iyi olduğunu kendimizin deneyerek keşfetmesi gerekiyor bence.
Evet, evet, gerçekten çok önemli bilgiler bunlar. Peki ülkemizde ve dünyada çay tüketimi konusunda neler söyleyeceksiniz? Biz çünkü çok fazla çay tüketen bir ülkeyiz dedik. Belki sudan fazla çay içiyoruz dedik. Örneğin şu anda benim önümde bir çayım var bile.
Evet, evet, görüyorum. Çok güzel. Evet, haklısınız. Yani Türkiye'de ilginç olan şey bu kadar Doğu Karadeniz bölgesindeki yoğun çay üretimine rağmen Türkiye'de tüketimin esas olarak siyah çay da takılı kalmış olması bir anlamda. Ülkemizde son yıllarda tabii yeşil çay ve bu yıl başlayan bir beyaz çay üretimi var. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Ama dünyada baktığımız zaman, bugün hatta dünyadaki çayla ilgili haberleri taradığımda, yenilikleri taradığımda mor çayın bile üretilmeye başlandığını gördüm Kenya'da.
Rengi mor mu? Adı mı mor?
Rengi mor. Yani daha sonra çay yaprakları suya bırakıldığı zaman, bu hibrit bir çay, farklı çay türlerinin melezi olan bir çay, suya bırakıldığı zaman mor bir renk bırakıyor. Bu nedenle mor çay adını vermişler ve bazı piyasalarda tüketilmeye başlamış. Niş
peki
piyasalarda.
Siz tattınız mı?
Ben henüz tatma fırsatım olmadı benim de maalesef.
Olmadı, evet, evet. Nasıl, tadı nasıl diye soracaktım. Evet. Rengi hoş evet, çünkü rengi şöyle hoş. Gözümün önüne geldi.
Kesinlikle, kesinlikle. O anlamda Türkiye'de ben biraz çay konusunda piyasanın, dünya piyasalarının biraz gerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki bu tüketim alışkanlıklarımızla da çok ilgili ama biz çay seven bir milletiz. Bu 2x2=4 gibi bir şey aslında. Ve beyaz çay, yeşil çay hayatımıza girdikçe ben onların da çok sevileceğini, çok ki yeşil çay zaten aslında çoktan yerini aldı.
Evet.
Kupalarımızda, bardaklarımızda. Çok sevileceğine inanıyorum Türkiye'de.
Evet. Mutlaka tutacaktır. Ama varsa yoksa siyah çay diyoruz.
Evet, evet, evet.
Diğer çaylara bakalım ne zaman daha fazla ilgi göstereceğiz. Peki dünyada? Evet. Bunlar daha fazla tüketiliyor.
Dünyada
tabii.
Özellikle Asya'da yeşil çay çok fazla tüketiliyor. Siyah çaya çok fazla rağbet yok. Çin'de, Japonya'da. Onlar daha çok aslında batıya gönderiliyor. Hı hı. Üretilen siyah çaylar. Bu da enteresan bir şey bence. Yani Çinliler ya da Japonlar neden bu kadar uzun yaşıyor dediğimiz zaman aslında bence aklımıza gelmesi gereken sebeplerden bir tanesi de çok yoğun bir şekilde yeşil çay tüketiminin olması. Evet. Örneğin mesela isli çay diye bir çay var. Lapsang Souchong diyor Çinliler buna. Hı hı. Çin'in güneyinde üretilen bir çay çeşidi. Siyah bir çay çeşidi. Ve tamamen aslında bir ihtiyaçtan doğmuş bu çay. Bir çay üreticisi. Günün birinde çay ürünlerini topluyor. Fakat ıslak bir sezon. Çok yağışlı bir sezon ve kurutamıyor. Diyor ki ben bu çam odunlarını şuraya bir yakayım da bir onlarda kavurayım siyah çayı. Ve o çam odununun verdiği çok hoş bir aroma siyah çaya geçiyor. Hmm. İsli çay olmasının sebebi o aslında adının. Ama Çin'de bunun alıcısını bulamıyor. Çinliler burun kıvırıyorlar.
Sevmediler o tadı. Kimler seviyor?
İngilizler çok seviyor. Evet. Hatta Winston Churchill'in çayı diyorlar bu çay için. Hmm. Çok sevilen bir çay haline geliyor ve çok yoğun şekilde şu anda da üretim doğrudan Avrupa'ya ihraç ediliyor. Yani biz biraz daha Avrupa, kıta Avrupası, belki Rusya, çay tüketimiz biraz daha siyah çaya yönelik. Ama Asya'da, özellikle Doğu Asya'da yeşil çay çok seviliyor.
Evet, şimdi bizim çayımız bize yetiyor diyor ve biz siyah çayla yetinmeye çalışıyoruz. Gerçekten bir fincan ya da bir bardak çay müthiş keyiftir biz Türkler için, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Belki şu anda bizi sıcaklık. Dinleyen pek çok dinleyicimiz o çaylarını yudumluyorlar ve çayla ilgili pek çok şeyi paylaştınız. Bilmediğimiz pek çok şeyi öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta dinleyicilerimizin daha da merak ettikleri varsa caydunyasiankara.blogspot.com.tr'den daha da fazla bilgiyi edinebilirler diyoruz ve size çok teşekkür ediyoruz. Ama sizi uğurlamadan önce şu telefon numaralarımızı hatırlatayım istiyorum. Tabii. Çayla ilgili bu kadar şey de dinledikten sonra herhalde dinleyicimiz birkaç cümle paylaşmak isterler bizimle yarışmamıza katılabilmek için. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan yarışmamıza katılabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna kadar biz telefonlarınızı bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Sevgili Burcu Menteşoğlu Tuncer, tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
İyi günler diliyoruz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sessiz, sedasız açardım gecelerde. Kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda. ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Açardım gecelerde, kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda, sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Şimdiki konuğumuz, sevgili dinleyicilerimiz, bir psikiyatri uzmanı, doçent doktor Sayın Levent Sütçügil. Bizlerle birlikte merhabalar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba.
Aslında bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Günümüzde aile içi iletişim gerçekten çok önemli. Ancak bu kadar önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konu nedense. Şimdi birçok sorunun temelinde aile içi iletişimdeki olumsuzluk yatıyor zaten, değil mi?
Evet. Bu öncelikle hani insanlar iletişim sanki doğuştan öğrenilir bir şeymiş gibi ya da işte eş olmak öğrenilmiş gibi ya da anne baba sanki böyle genetik olarak öğrenilmiş gibi kabul ediyorlar. Aslında öyle bir bilgimiz yok. Yani
yok,
bu iletişim
evet,
de aslında öğrenilen bir durumdur. Hı-hı. Ve bununla ilgili okumak, işte tecrübeli insanlardan bilgi almak gerekir.
Evet. Şimdi aile içi iletişimde eksiklik genelde baktığımızda çocukların ergen olmasıyla başlıyor galiba, değil mi?
Aslında daha önceden başlıyor.
Öyle mi? Çok daha biz fark başlıyor. Edemiyor muyuz evet, o zaman onu? Ne zaman
evet,
başlıyor?
Ne zaman başlıyor? İşte çok işim var, ödevini kendin yap demekle başlıyor aslında küçük yaşlardan itibaren. Ya da bu hani ilk 2 yaş demeyelim ama daha sonrası durumlarda hani çocukla beraber vakit geçirememekte aslında. Hı hı. Hep bir şeyimiz var. Yani çok işimiz var, koşturup duruyoruz. Hani ben çocuğa nasıl zaman ayıracağım gibi bir düşüncemiz var. Ne yapıyoruz tipik olarak da? İşte iPad'i alsın eline. Biz de işimize bakalım. Benim çok işim var. Hı hı. O da işte iPad'le oynasın. Biraz böyle böyle yavaş yavaş başlıyor aslında.
Evet, aslında tabii günümüzde çok sık rastlanan bir örnek bu. İşte anne babanın yoğun iş hayatı, stresli dönemleri, çocuğun bilgisayarda vakit geçirmesi, sizin de az önce verdiğiniz örnek gibi. Sonuçta bilgisayar bağımlısı, içine dönük çocuklar yetiştiriyoruz belki farkında olmadan.
Evet, çünkü orada iletişim niye önemli, aile içi iletişim? Bir, eşlerin kendi yaşam kalitesiyle ilgili önemi var ama ikincisi çocuklarımıza iletişim tekniğini öğretmekle ilgili görevimiz var. Yani anne baba olarak bu bizim aslında görevimiz. Hı hı. Çocuğa nasıl iletişim kurulur, nasıl problem çözülür bunları öğretmek zorundayız. Yani bu bizim anne baba görevimiz. Hı hı. Çocuk da bunu öğrenmiyor aslında bizde görmeyince. Herkes ayrı köşelere çekilip işte iPad, bilgisayar, televizyon bölünüyor. Bu sefer çocuk da bunları görmüyor.
Evet. Aslında eşler dediniz de acaba eşlerin iletişimi tam mı? Biraz da oradan bakmak gerekiyor herhalde değil mi? Eşlerin iletişimi tam olacak ki o çocuklarla iletişim bütünleşebilecek.
Evet. Aslında orada hep yapılan hani klasik bir yanlış. Bizim biraz hani kültürümüz gereği işte üniversiteyi kazan, çalış, evlen, çocuk yap. Hani bu ve bunu yapan sanki başarı buymuş gibi. Hep böyle hani büyüdük, bu şekilde büyüdük.
Evet.
Orada aslında ara basamaklar var. Yani eşler evleniyorlar. Hani orada anne baba olmaktan önce eş olmak daha önemli. Yani siz evleneceksiniz. Önce bir eşinizle eş olmayı öğreneceksiniz.
Nasıl öğrenilir bu? Yani şimdi mesela bakarsınız biri çok iyi eştir.
Evet.
Onu mu taklit edersiniz, etmeye çalışırsınız ya da nasıl öğrenilir bu?
Aslında nasıl öğrenilir? Tecrübeli çiftlere bakarak öğrenebilir. Bununla ilgili kitap okunabilir. İletişim, aile içi iletişimle ilgili kitaplar okunabilir. Ve Türkiye'de çok olmasa da var, yurt dışına çok sık, anne baba eğitimi. Aslında bu tip eğitim almak lazım. Çünkü dönemler de değişiyor. Eskisi gibi büyük ailenin içinde yaşamıyoruz. İşte daha fazla çalışıyoruz. Yani değişen pek çok şey var yaşantımızda.
Bu tür eğitim veren kurumlar, yerler var mı?
Var Türkiye'de. Anne baba eğitim veren kurumlar var. Hı-hı. Düzenli olarak bunlar. Hani böyle bir eğitim alınabilir. Çünkü eskiden olmayan, şimdi olan pek çok farklı şey var. Mesela işte ikinci evlilik, üvey çocukların birbirinin anlaşması gibi. Hı-hı. Bunlar tabii bilemeyiz. Etrafımızda da olmayabilir örnek ama bir uzmana danışmak, bununla ilgili kitap okumak aslında olumlu.
Ama kitaplardaki yazıldığı gibi olmuyor.
Tabii.
Çocuk ama yetiştirirken hep çok yaşadık çünkü bunları bakıyoruz, okuyoruz ama öyle olmuyor. Ya bizim çocuklarımız öyle değil ya, o kitaplardaki çocuklar farklı.
Haklısınız ama yine teorik bilgi almak lazım bir miktar bununla ilgili.
Evet.
Tecrübelerden faydalanmak lazım.
Evet. Şimdi aile içi iletişimde hata nerede, yanlışlıklar nerede yapılıyor acaba?
Yanlışlıklar şuradan başlıyor. Herkeste birçok işim var. Çok yoruluyoruz. Vaktimiz yok. Yani hep bir koşuşturma. Vaktimiz yok. Yani bu doğru. Şimdi büyük şehirde yaşıyoruz ve gerçekten koşuşturmaya geçiyor. Yol bile 2-3 saat sürüyor. Ama burada önemli olan bir yarım saat televizyon, telefon olmayan bir vakit ayırmak. Belki bu bizim eski kültürümüzde kahve içmek gibi.
Hı-hı.
Şimdi şöyle diyelim. Sizinle burada konuşurken birimizin cep telefonu açık olsa mutlaka gözümüz kayar. Söylediklerimizi duyarız ama duyguyu anlayamak mümkün olmaz. Hı hı. Yani burada yapılacak hata ya da yapılan en kolay onarıcı iş yemekten sonra ya da akşamleyin bir yarım saat televizyonsuz, telefonsuz ve bilgisayarsız bir ortamda ailenin bir araya gelmesi.
İşte o nasıl sağlanacak? Sıkıntı
dakika,
orada.
20 dakika uzun değil mi ama aslında sağlanabilir aslında.
Evet ama çocuklar dakika. O 20 dakikadan pek vazgeçmiyorlar herhalde. Eşler arasında da bu böyle sanıyorum.
Israrcı olmak lazım. Yani tekrar bu konuyu istemek. Çünkü o yarım saat ya da 20 dakika olunmayınca hep bir huzursuzluk oluyor.
Kaliteli zaman oluyor. Değil mi? O 20 dakika belki çok az gibi görünse de o geçirilen kaliteli zaman aile içi iletişimde gerçekten çok olumlu etkileri olacak.
5-6 saat birlikte televizyon seyretmektense çocukla bir 20 dakika yarım saat bir oyun oynamak duygu paylaşımını sağlayacağı için ve düzenli yapılabilirse zaten bu çok iyi bir vakit 20 dakika yarım saat aslında.
Evet, gerçekten herhalde çok önemli.
Bunu yapmıyoruz, hep bunu atlıyoruz.
Evet. Peki sağlıklı iletişimin yolu sadece bu mudur? Daha farklı yolları da var mı?
Genel şöyle denilebilir. Benim kendimiz için, eşimiz için ve çocuk için de genelde hep konuşurken bir genelleme yaparız. İşte Ahmet iyidir, Ahmet kötüdür, işte oğlum tembeldir, çalışkandır,
Kardeşler arasında
kardeşler
bile mukayese.
Kardeşler arasında bile karşılaştırma var değil mi? Burada önemli olan daha çok hani hepimizin iyi davranışları vardır, iyi özelliklerimiz vardır, kötü özelliklerimiz vardır. Yani orada söylerken bile bak hani senin bu davranışın işte matematiğin zayıf, yani sen tembelsin değil de matematiğin sosyal kadar iyi değil gibi. Yani insanları eleştirirken iş arkadaşımız için de o davranışı söylemek lazım. Yani bu davranışın beni rahatsız ettiğini söylemek. Bu hem karşı taraf için daha az eleştiri olarak karşılayacağı için daha duyulabilir olacaktır. Hem de sizin için daha kırıcı, işte Ahmet kötüdür değil de hani senin işte işe geç kalman beni rahatsız ediyor, beni zora sokuyor gibi.
Evet.
Yani bir davranışımız, yani iyi özelliklerimiz, kötü özelliklerimiz ama söylerken de o özelliği söylemek gibi. Kendimize de bunu yapıyoruz. İşte ben tembelim. Değiliz aslında. Şu konuda tembelinizdir. Ama bir süre sonra ağzımız alışınca davranışlarımız da bu sefer o bakış açısında şekillenmeye başlıyor.
Evet, değerlendiriliyor. Peki anne baba olmak mı, eş olmak mı önceliklidir acaba aile içi iletişimde?
Aslında öncelikle tabii evlendikten sonra ne hemen çocuk yapın gibi bir istek oluyor büyük aile tarafından ama öncelikle tabii ki eş olmak önemli. Çünkü eşlerin önce bir kendi birbirlerini tanımaları, beraber problem çözme becerilerini geliştirmeleri gerekir. Ya da kendilerini rahat ifade edebilir hale gelmeleri gerekir ki ondan sonra çocuk gelsin. İki kişiyken problemlerini çözmekte zorlanan bir insanlar çocuk geldikten sonra stres artacağı için hani çatlak büyüyecek bu sefer.
Ki çocuklar sıkıntı. Büyüdükçe problemler de büyüyor değil mi?
Öncelikle o yüzden aslında eş olmayı bilmek öncelikle aslında önemli olan. Anne baba sonra.
Evet. Şimdi aile içi iletişimsizliğin çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var tabii ki değil mi?
Çocuk orada model olarak sizi aldığı için aynı davranışlar. O da arkadaşlarını yapacaktır. Onun bağırdığı gibi bağıracak. Siz nasıl görüyorsa sizin yaptığınızı yapacak. İşte çocuğa ne diyoruz? Siz televizyon seyrediyorken hadi sen geç içeri ders çalış dersiniz. Çocuk çalışmaz değil mi? Çocuk hani söylenen değil.
Ne yapacak? Gördüm. Anne baba da mı ders çalışacak?
Valla televizyonu kapatacak. Onlar da kitap okuyacaktı. Çocuk söyleneni yapmaz. O gördüğünü yapacaktır ve yapmak zorundayız. Yani bunu öğretmek zorundayız.
Evet.
Yani siz televizyon seyrederken çocuk hadi sen git ders çalış. Çalışmaz. Mümkün değil. Yani
evet.
Siz de kapatacaksınız ve yanına oturup ders kitap okuyacaksınız.
Evet. Şimdi tabii bu iletişimsizliğin çocuklar üzerindeki etkilerinden biri de ileride kendini ifade edemeyen bireyler olmaları değil mi?
Küçük o aile içinde sen sus bilmezsin gibi hemen baştan lafı ağzına tıkanan bir çocuk ileride de kendini ifade edemeyecektir. Çünkü aile içinde öğreniyor. Duygular nasıl ifade edilebilir? Bu söylendiği zaman ben karşı tarafta olumsuz bir şey görmeyeceğim. Aile içinde öğreneceği için bunu aile içinde öğretmek lazım. Yani fikirlerini ne olursa olsun düşüncelerini söyleyebilecek hale getirmek lazım çocuğu. Yoksa bunu bu yaşta öğrenmezse ileride öğrenmesi mümkün değil.
Tabii bu tür durumlarla karşılaşınca mutsuz olacak çocuk. Bu sefer mutluluğu dışarıda aramaya başlayacak. Evet. Evden kopmalar da böyle başlıyor herhalde değil mi?
Evet.
Araştırmalar neyi gösteriyor bilmiyorum ama.
Burada çocukların aslında ilk 6 yaşında bu kendini ifade tarzı çok önemli ama şunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü çok danışan geliyor. Şöyle bir olay oldu ve çocuğumuz etkilendi. İşte biz tatile gittik. İşte yalnız bıraktık ya da işte bakıcısı değişti. Aslında ilk 6 yaşta önemli olan çocuğun kendini güvende hissetmesi. Bir, yani ev içinde güvende hissetmesi. Ama o güvende hissetmeyi eve hırsız girmesi gibi düşünmeyin. Yani bu da dahil ama televizyondan şiddet haberlerini duymak da dahil. Yani hepsi.
Ama televizyonlarda artık gazetelerin manşetlerinde o kadar çok karşılaşıyoruz ki ne kadar saklasak da bir şekilde karşılaşıyorlar.
Evet. Elimizden geldiğince göstermemek en azından bu baba bütün.
6 yaşına kadar.
6 yaşına kadar aslında önemli olan çocuğun evde kendini güvenli hissetmesi ve anne babanın onu sevdiğini. Hani annem babam beni seviyor, ben değerli biriyim, toplum beni seviyor hissetmesi. Aslında önemli. Hani diğer olaylar olabilir, işte kayıplar olabilir, zorluklar olabilir ama çocuğun 6 yaşında en önemli şeyi kıymetli hissetmesi anne babası tarafından ve güvende hissetmesi. Bir üçüncü görev var. Yaşına uygun olarak o görevleri çocuğa yavaş yavaş verilmesi. İşte yatağını toplamak gibi olabilir. Yemeğini kendi başına yemek gibi olabilir.
Ama yani biz hep kendimiz yaparız. Kıyamayız çocuğumuza. Ayakkabısını bile biz bağlarız değil mi?
Aslında o da bir popüler bir söylem şekli var Nevin Hanım. İşte hep mutlu olacak çocuk. Hiç sıkıntı çekmeyecek. Ya da işte Avrupa.
Ama evet mutlu olmaya hakları yok mu?
Ama bu gerçek değil. Yani bu zorlanacaklar ve aslında zorluk neyi de sağlıyor? Problem çözme becerisini de arttıran bir şey. Yani çocuk zorlanacak. Yani bu hep mutlu olacağız. Çocuk mutlu olacak gerçekçi bir şey değil. Yani bu ileride bu zorlukla karşılaştığı zaman aileden de kopamayacak.
Mutsuzluğu da bilecek.
Yani sıkıntıya karşı dayanmayı da öğretmek anne babanın görevi. Sıkıntı çünkü mutlaka olacak hayatta. Ve buna dayanmayı öğrenmesi lazım aile içinde.
Peki şimdi 6 yaşına kadar böyle. 6 yaşından sonraki süreç?
Bu yine tabii ki değişmiyor. Yani ev içinde kıymet değerli hissetmesi ama hani onlar öğrenilebilir ama temel kaygı yani önemli olan çocuk kendini kıymetli ve güvenli hissetmesi önemli. İlk o sağlam olursa sonraki sıkıntıları tolere etme ihtimali yüksek.
Evet. Daha kolay olacaktır. Şimdi ergenlik döneminde iletişim kopukluğu biraz daha fazla kendini gösteriyor galiba. Peki bunun toparlanması, o tekrar sağlıklı iletişime geçme ne zaman olur acaba?
Şimdi ergenlerde 16-18 yaş, 14-18 diyelim. O dönemde çocukların mutlaka anne babanın söylediğinin tersini yapma eğilimi olacak. Çünkü o biraz anne babayla çatışma, kavga etme aslında
kendini
sağlık.
Kendini kabul ettirme, yer edinme.
Çünkü ben diyecek ki ben Levent'in oğlu değilim. Ben başka biriyim. O zaman ne yapayım? Levent'in dediğini tersini yapayım diyecek. Yani aslında o sağlıklıdır da.
Yani belli, olması belli, gerekendir olmasan diyorsunuz.
Da. Çünkü o sınırlarını koyuyor. Benim odama girme diyor. Çünkü ben Kaan'ım, yani Levent'in oğlu değilim. Ne gösterecek? O aslında biraz hoşgörülü davranmak lazım o konularda ama yine aşmak, beraber bir şey yapmak gibi. Yani beraber yemek yapmak gibi, yürüyüşe çıkmak gibi ama ev dışı aktivite her zaman daha iyi oluyor. Çünkü evde mutlaka bilgisayar, televizyon ya da bir ritüelle takılma ihtimali yüksek.
Evet ama işte o bilgisayardan ayırıp dışarı çıkarmak önemli. Onu ama da başarabilen anne babalara ne mutlu.
O ergenlik dönemi kavgalar yani tamamen sağlıksız diyemeyiz. O aslında kendi kişiliğin sınırlarını görmek için yapar ve anne baba ne kadar direnirse o da o kadar direnecektir. Çünkü onun tek varlığı o. Yani siz ne yaparsanız yapın direnecektir.
Evet.
O yüzden uzlaşmak zorundasınız anne baba olarak aslında.
Evet, evet tabii. Şimdi ailenin mutluluğu aslında o aile içindeki iletişimin güzel olması, sağlıklı olması toplumun da mutluluğu, toplumun da sağlıklı olması demek değil mi?
Tabii ki. Orada huzurlu, kendini ifade edebilen bir insan olunca bu toplumdaki ilişkilere de yansıyacaktır.
Evet, şimdi aile içi iletişime tabii ki toplumca değer vermeliyiz. Bunun için hani ergenlikte mi başlar dedim, siz daha önce başlar dediniz. Onun için çok daha dikkat etmemiz gerekiyor galiba değil mi?
Evet, ev içinde fikrini söyleyebilir bir ortam yaratmak lazım çocuğa. Çünkü orada bunu bilmesi lazım, yani duygularını tanımlaması. Ben hep şeyi söylüyorum işte mesela pazar günü bir kahvaltı yapıyorken çocuğunuzda şunu söylemek lazım. Bak ne kadar huzurluyuz değil mi? Yani çocuk da onu bilsin. Hani işte aile pazar günü beraber kahvaltı yapıyorsa bu huzurdur. Yani mutluluk budur. Hani başka bir şey aramasın artık gibi.
Evet.
Yani duygularını ifade etmeyi anne babadan öğrenmesi lazım. Bak ne kadar mutluyuz değil mi? Arada söylenebilir ve çocuk da aile sağlıklı ve bir aradaysa demek mutluluk budur diye. Koşullar ve ondan sonra bu kadar. Hani bunu arar sadece.
Evet. O huzuru, o mutluluğu tüm ailelerin yaşaması dileğiyle diyelim.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Konumuz çaydı. Az önce siz de dinlediniz. Sizin için ne ifade eder çay?
Çay aslında sohbeti ifade ediyor tabii ki.
Değil mi?
Sohbetin devamını.
Evet. Gerçekten öyle. Şimdi dinleyicilerimize telefon numaramızı da hatırlatmak istiyorum ben izninizle. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımıza çayla ilgili neler düşünüyorlar, kendileri için çay neler çağrıştırıyor, yarışmamıza katılabilmek için bizleri arayabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Telefonlarımızın biri kapanıyor, bir diğeri çalıyor, hatta diğeri kapanmadan dinleyicilerimizin gösterdikleri ilgiye, sevgiye çok teşekkür ediyoruz ve size de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Levent Sütçügil, verdiğiniz bilgiler için gerçekten, çünkü çok önemli. Ailenin mutluluğu, toplumun da mutluluğu olması bakımından aile içindeki iletişim.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikiyatri uzmanı, doçent doktor Sayın Levent Sütçügil'di konuğumuz. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz ve hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Düşen yağmur birer inci parçası biz sevince. Alev alev yanan ateş, kalbi yakan o ilk ateş, hayat verdi gizliden biz sevince. Gözü yaşlı insanları, keder dolu bakışları, unut artık onları biz sevince. Dünya cennet, gece gündüz, her şey güzel üzüntüsüz, aşkla doldu gönlümüz biz sevince. Yıldızlara uzanan yolumuz bitme sakın, çünkü biz mutluyuz. Güneş, yağmur, rüzgar ve sonsuzluk, hepsi bizim onlara dost oldu. Işıl ışıl bütün evren, mesut olur her gün seven, silinemez aşkımız gönüllerden. Damla damla yağan yağmur, biz yürürken düşen yağmur, birer inci parçası biz sevince. Alev alev yanan ateş, kalbi yakan o ilk ateş, hayat verdi gizliden biz sevince. Gözü yaşlı insanları, keder dolu bakışları, unut artık onları biz sevince. Dünya cennet, gece gündüz, her şey güzel üzüntüsüz, aşkla doldu gönlümüz biz sevince. Bütün evren mesut olur her gün seven, silinemez aşkımız gönüllerden.
Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu güzel parçayla bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye. Aldığımız telefonlardan da bunları böyle paylaşıyorsunuz. Biz de Hikmet Altıntaş adlı bir dinleyicimiz de aramış Almanya'dan. Programımızı çok beğenerek dinlediğini ve teşekkür ettiğini söylemiş. Biz de siz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için yaklaşık 55 dakika boyunca. Yarışmamıza gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ancak şu an itibariyle artık telefonlarımızdan değil de Facebook ve e-posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter üzerinden de Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabilir ve yarışmamıza katılabilirsiniz. Yarın sonlandırılacak. Kazandıracağız biliyorsunuz yarışmamızı. Yarın programımızın bitiminde çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Hele gurbette, oralarda çay sizler için neler ifade ediyor, bunları gerçekten merak ediyoruz ve çayla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük Hayatın Sesleri'nden bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında şu anda yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen'le birlikte speakeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın yine 15 haberlerinden sonra Hayatın Sesleri'nde yine sizlerle birlikte olmayı istiyoruz derken arkadaşlarım uyardılar. Adreslerimizi bir kez daha hatırlatmamızı isteyen dinleyicilerimiz varmış. Yarışmamıza katılabilmeniz için hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yarışmamıza katılabilmeniz için sosyal medyadan da Facebook ve Twitter üzerinden de bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Hayatın Sesleri diye aradığınızda yarışmamıza katılabilmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Programla ilgili konularımız, konuklarımız, verdiğimiz tariflere ulaşabilmeniz için Facebook'tan da takip edebileceğinizi hatırlatalım ve yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyelim. Hayatın Sesleri.